Ayrım 47, saklı seçilmişler, Soner Yalçın, sayfa 380. Parti içindeki hizipleşmede Atatürk hangi taraftaydı? Atatürk toprak reformundan yanaydı. Çok istediği halde bunu meclisten geçiremediği de tarihsel bir gerçekti. 1 Kasım 1928 tarihindeki TBMM açış konuşmasında dedi ki, Şark vilayetlerimizin bir kısmında ihdas edilen umumi müfettişlik isabetli ve faydalı olmuştur. Cumhuriyet kanunlarının emniyetle sığınılacak yegane yer olduğunun anlaşılması bu havalide huzur ve inkişaf için esaslı bir mebdeydir, yani başlangıçtır. Yeni faaliyet devremizde gerek bu havalide gerek memleketin diğer kısımlarında toprağı olmayan çiftçilere toprak tedarik etmek meselesiyle ehemmiyetli olarak iştigal buyuracaksınız. 1 Kasım 1929 tarihindeki TBMM açış konuşmasında dedi ki, çiftçiye arazi vermekte hükümetin mütemadiyen takip etmesi lazım gelen bir keyfiyettir. Çalışan Türk köylüsüne işleyebileceği kadar toprak temin etmek, memleketin istihsalatını yani üretimini zenginleştirecek başlıca çarelerdendir. 1 Kasım 1936 tarihinde TBMM açış konuşmasında dedi ki, toprak kanununun bir neticeye varmasını kamutayın yüksek hizmetlerinden beklerim. Her Türk çiftçisi ailesinin geçinebileceği ve çalışacağı toprağa malik olması behemehal lazımdır. Vatanın sağlam temeli ve iman bu esastadır. 1 Kasım 1937 tarihindeki TBMM açış konuşmasında dedi ki, milli ekonominin temeli tarımdır. Bunun içindir ki tarımda kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve pratik çalışmalar bu amacın yayılmasını kolaylaştıracaktır. Bu politika ve rejimde yer alabilecek başlıca önemli noktalar şunlar olabilir. Bir defa memlekette topraksız çiftçi bırakılmamalıdır. Bundan daha önemli olanı ise bir çiftçi ailesini geçindirebilen toprağın hiçbir sebep ve suretle bölünemez bir nitelikte olmasıdır. Büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin işletebilecekleri arazi genişliği, arazinin bulunduğu memleket bölgelerinin nüfus yoğunluğuna ve toprağın verim derecesine göre sınırlandırılması lazımdır. Bu ilkeler nihayet 1937 sonbaharında kurulan Celal Bayar hükümetinin programına aynen alındı. Bu nedenle 1937'de 1924 anayasasında bazı değişiklikler yapıldı. 1924 anayasasının 74. maddesine bir fıkra eklendi. Çiftçiyi toprak sahibi yapmak ve Osmanlı Devleti tarafından idare etmek için istimlak olunacak arazi ve ormanların istimlak bedelleri ve bu bedellerin ödenmesi sureti mahsus kanunlarla tayin olunur. Yani kamulaştırma mümkün hale getirildi. Arkası gelmedi. Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması programın uygulanmasına olanak vermedi. Çiftçiyi topraklandırma kanunu görüşmeleri sürekli ertelenerek en sonunda 14 Mayıs 1945 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geldi. Daha yasa görüşmeleri başlamadan önce Sabir Sağıroğlu, Emin Sazak, Turhan Cemal Berker, Ahmet Sungur, Atıf İnan, Şefik Tugay, Tahsin Bekir Balta, Adnan Menderes gibi bazı milletvekilleri yasaya muhalefet etti. Mecliste sert tartışmalar olurken İsmet İnönü, toprak reformu istemeyen parti benim partim olamaz dedi. Büyük toprak sahiplerinin topraklarının kamu mülkiyetine geçirilmesini, bunların bir kesiminin topraksız ve az topraklı köylülere dağıtılmasını ve kırsal bölgelerde köklü değişiklikleri içeren 4753 sayılı çiftçiyi topraklandırma kanunu, siyasete ve ekonomiye egemen olan büyük toprak sahipleri, toprak ağaları, aşiret reisleri ve şeyhler kanunun uygulanmasını engelledi. Dipnot: Aile Araştırma Kurumu'nun Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Doktor Şevket Ökten'e 2007 yılında yaptırdığı GAP bölgesinin sosyo-kültürel ve yapısal özelliklerinin aile yapısına etkileri başlıklı araştırmanın sonuçlarından bazıları şöyle. Bölgede kendi mülkiyetinde hiç toprak olmadığını belirten aile reisi oranı %59. 51 ile 100 dönüm arasında toprağa sahip olduğunu söyleyenlerin oranı %27 iken, 101 ile 200 dönüm arası toprağa sahip ailelerin oranı %3.1 idi. Toprağının 200 dönümden büyük olduğunu belirten hanelerin oranı ise %2.5 idi. Toprak mülkiyetindeki dengesizliğe bağlı olarak toprağın işletmelere dağılımında da büyük dengesizlikler vardı. Hane reislerinin %7.2'si ailesinin toprağını işletiyor. Başkasının toprağında kiracı %15.4 ve ortakçı yarıcı olarak %32.4, çalışanların toplam oranı %47.8'di. 1930'lu yıllardan sonra ivme kazanan toprak sorunu tartışmaları ne yazık ki o dönem aydınlardan ve politikacılardan yeterli derecede ilgi görmedi. Sonuçta toprak sahipleri CHP'yi bölüp DP ile iktidara geldi. Tarım devrimi başta Adnan Menderes olmak üzere büyük toprak sahiplerinin inisiyatifine kaldı. Düşününüz ki DP hükümetinin Tarım Bakanı toprak ağası Cavit Oral oldu. Şunu eklemeliyim. Atatürk döneminde 1923 ile 1929 yılları arasında tarımsal üretimin yıllık büyüme hızı %8.9'u bularak milli gelir büyüme hızını %8.6'yı geçti. 1930-1939 yılları arasında ise küresel kapitalizmin yaşadığı büyük dünya ekonomik krizinin olumsuzluğuna karşın tarım sektörü büyümesini sürdürdü. Bu dönemde tarımda yıllık büyüme hızı %5.1 olarak gerçekleşti. Ya bugün? Rezalet. Büyümedi. %2.1 oranında küçüldü. Kitabın sonuna yaklaşıyoruz. Türkiye'de tarımı yok eden insanlarımızı ithal katkı maddeleriyle yok oluşa götüren küresel ağababalar kim? Önce bunları tanıyalım. Dünyanın efendileri. Tespit 1. Dünyada en zengin 8 kişinin sahip olduğu para 3 milyar 7 milyon kişinin sahip olduğu paraya eşit. Tespit 2. Adı Wilfredo Federico Damaso Parato. 1848-1923 İtalyan iktisatçı ve sosyolog. Neoklasik Lozan İktisat Ekolü'nün kurucusu kabul edilir. Adıyla bilinen Pareto Optimum şudur. Toplumdaki üretici, tüketici ve diğer değişken faktör sahiplerinden birinin durumunu kötüleştirmeden diğer birinin durumunu iyileştirmek mümkün değildir. Pareto insanların yetenekleri bakımından eşitsiz olduğunu, bu nedenle gelir dağılımını dengeli hale getirme çabalarının başarısızlıkla sonuçlanacağını ileri sürdü. Ne yapılabilirdi? Pareto devlet kurumlarının, hükümetlerin, sosyal ekonomik yapının her şeyin değişebileceğini ve tarih boyunca da değiştiğini fakat değişmeyen tek olgunun elitlerin varlığı olduğunu ileri sürdü. İktidarı elinde tutan elit sınıf kendilerini koltuklarından edecek yetenekli olan bireyleri yok etmekle kendini savunabilir. Bu yapılmadığı için tarih bir aristokrasiler mezarlığıydı. Pareto seçkinlerin dolaşımı teorisiyle siyasi elit kavramıyla faşist düşünceyi etkiledi. Bugün dünyada yaşanan gıda terörünün sebebi Pareto verimliliği optimumu mu? Yani seçkinlerin mutluluğu için dengeyi bozan büyük kitlenin kırılması mı? Başlayabilirim. Adı John Francis Quinney, 1859-1933. ABD Chicago'da satın alma elemanı olarak çalıştığı Meyer Brothers adlı ilaç şirketinden 1921 yılında ayrılıp eşi Olga Mendez Monsanto'nun soyadına ithafen Monsanto Chemular Works adlı şirketi kurdu. Adı Friedrich Bayer, 1835-1917, tüccardı. 1 Ağustos 1863'te Johann Friedrich Westcott adlı bir boya ustasıyla Almanya'da, şimdiki adıyla Wuppertal şehrinin semti olan Barmen'de küçük bir boya malzemesi fabrikası kurdu. 1881-1913 yılları arasında Bayer, uluslararası operasyonlara sahip bir kimya şirketi haline geldi. İlaç bölümü kuruldu. 1899'da piyasaya aspirin ilacını sürdü. Adı Konstantin Faulberg, 1850-1910. ABD'ye göçmüş bir Alman doktordu. Kömür katranının bir türevi olan benzoik asidin yüksek tatlandırıcı özelliğinden yola çıkarak sakarin adlı tatlandırıcıyı 1870'lerde keşfetti. Dipnot, Sakari'nin mucidinin Falberg değil de icadın yapıldığı laboratuvarın yöneticisi Ira Remsen olduğu iddia edilir. Dayısı Adolf List'in yardımıyla 1884'te patent alan Falberg, bir yıl sonraki iki uluslararası sergide suni tatlandırıcı Sakari'ni piyasaya sürdü. Falberg ve List ilk Sakarin fabrikasını 1886 yılında Almanya'nın Salzburg'e Westerhüsen bölgesinde kurdu. Şekere göre fiyatı hayli ucuz olan Sakarin'e talep çoktu. Bir yıl sonra İngiltere pazarına girdi. İngiliz Tıp Dergisi'nin 3 Kasım 1888 tarihli sayısında Sakarin'in gıda gibi kullanımının insan sağlığı açısından önemli zararlar doğuracağı yazıldı. Fransa Tıp Akademisi de aynı görüşteydi. Portekiz, Fransa, İspanya, İtalya ve Macaristan'da Sakarin'e ithalat yasağı getirdi. Belçika, Hollanda yüksek vergiler koyarak ürünün ithalatını zorlaştırdı. Avrupa piyasasından sonra Sakarin'in ABD piyasasına girişi 1893 Chicago Dünya Fuarı ile oldu. Dipnot, Osmanlı Devleti'nde Sakarin 24 Mart 1896 tarihinde Sakkarin ve Sakkarosin adlarıyla Ticaret ve Nafia Nezareti tarafından marka koruması altına alındı. Şirketin vekili A. Stock tarafından tescil ettirilen bu yapay tatlandırıcı ürün hap şeklinde kutu, paket ve sandık içerisinde piyasaya sunuldu. Tıbbiye-i Mülkiye ve Sıhhiye-i Umumiye Meclisi Sakarin'in muhtemel zararları konusunda bir karar aldı. Sakarin'in tıpta kullanımı uygun olabilirdi ama gıda ürünlerinde şeker yerine kullanımında sağlığa zarar verebilirdi. Tedbir alması için Gümrük Dairesi Rüsumat Emanetine 23 Temmuz 1902 tarihinde başvurdu. 14 Şubat 1903 tarihinde Şura-i Devlet-i Tanzimat Dairesi toplandı. Konuyu nihai karara bağladı. Bazı kısıtlamalar getirdi. Başta Almanya olmak üzere bazı elçilikler hemen harekete geçti. Ne demekti bu? Tanzimat ve yapılan ticari anlaşmalara ters bir durum nasıl kabul edilebilirdi? Tanzimat Dairesi devreye girdi. Bu arada Almanya'daki Falberg List şirketi İstanbul'a doktorlardan oluşan bilimsel heyetlerin Sakarin'in özellikle şeker hastaları için elzem olduğunu belirten raporlarını gönderdi. Sonuçta Dahiliye Nezareti 15 Eylül 1903 tarihinde Sakarin hakkında kararını Osmanlı vilayetine gönderdi. İthalatında yasaklama ve kısıtlama yoktur. Ancak reçeteyle satılacaktı. Bir de çocukların kullanmasına izin yoktu. Yiyecek içeceklerde ise Sakarin, çay, kahve ve komposto gibi sadece meşrubatlar için kullanılacaktı. Gerek 1908 Cenevre ve gerekse 1909 Paris'te başta Sakarin olmak üzere sakız yapımında xilitol, peynir yapımında kullanılan dulsin gibi suni tatlandırıcıların yiyecek ve içeceklerde kullanımının yasaklanması için yapılan toplantılara Osmanlı'dan kimse katılmadı. Fransa gibi ülkeler yapay tatlandırıcı ithalatının şeker sanayini sekteye uğratacağını ifade ederken Osmanlı kimi doktorlarının Sakarin'e yönelttikleri eleştirileri dönemin düşük şeker fiyatları dolayısıyla çok ciddiye almadı. Başta idrar kesesinde olmak üzere olası kanser yapıcı etkisinden dolayı Sakarin 1977 yılından itibaren gelişmiş 50 ülkede yasak. Ya Türkiye? Yıl 1901. Monsanto şirketinin sahibi John Francis Quinney Almanya'dan Sakarin ithal edip ABD'de üretip satmaya başladı. Alman Bayer fiyatları düşürdüğü için ABD'li Monsanto'ya iktisadi zorluklar yaşattı. Monsanto krizi yeni sadık Sakarin müşterisi Coca-Cola sayesinde atlattı. Bir süre sonra Monsanto ile Bayer'in yolu yine kesişti. Monsanto 1917 yılında savaştan yararlanıp aspirin üretimine başladı. Kısa sürede dünyanın en büyük aspirin üreticisi oldu. Bu iki dünya devi arasında 100 yılı aşkın süre sert çekişme yaşandı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Bayer güç durumda kaldı. Ama rekabet işbirliğine dönüştü. Bayer ile Monsanto 1954'te birlikte lastiğe benzeyen cam poliüretan üretimine başladı. Louvre Müzesi'ndeki Mona Lisa tablosunu koruyan cam bile bir Monsanto ürünü. Casus zirai alet. Marksist teori yıllarca tekelci kapitalizm kavramını tartıştı. Bu teoriye göre serbest piyasa rekabet ekonomisi aldatmacaydı. Kapitalizmin ikinci aşamasında büyük şirketlerin tekeli oluşuyordu. Bunlar ulusal yerli şirketleri yutuyordu. Marx haklı çıktı. Küreselleşen şirketlerin birleşmesi oligopol piyasayı ortaya çıkardı. Yıllar önce Rockefeller ne demişti? Rekabet günahtır. Dipnot. Oligopol. Genelde 2-3 ya da en fazla 4 oyuncunun küresel şirketin hakimiyetinde şekillenen piyasadır oligopol piyasa. Gıda tarım konusunda çalışmalarıyla tanınan sivil toplum kuruluşu ETC'den Pat Mooney diyor ki, bu anlaşmalar yalnızca tohumlar ve tarım ilaçları ile ilgili değil, tohum, toprak, hava verilerine egemen olan ve yeni gen bilgilerini işleyen bir şirket kaçınılmaz olarak tohum, tarım ilacı, gübre ve tarım makineleri gibi tarım girdilerini kontrol edecektir. Dünyanın her köşesindeki tarımsal faaliyeti takip ediyorlar, nasıl mı? Monsanto'nun Precision Planting LLC adlı şirketi var. Bu şirket hassas tarım yapan GPS donanımlı zirai makine satıyor. Dipnot, GPS, Global Positioning System, küresel konumlama sistemi. Dünya üzerinde herhangi bir engelsiz görüş hattında 4 veya daha fazla uydusu ile her türlü hava koşulunda yer ve zaman bilgileri sağlayan uzay tabanlı uydu navigasyon sistemidir. Bu makine bir tarlada metre metre toprağın daha önceden saptanmış ve coğrafi bilgi sistemlerine işlenmiş toprak özelliklerini, iklim verilerini kullanarak tohumu ekiyor, gübreliyor, tarım ilaçlarını atıyor ve sulama yapıyor. Geçmişte 10 dekarlık toprağın her parseline aynı miktar kimyasal gübre atılırken GPS donanmış tarım makineleriyle toprak analizlerine dayalı olarak farklı dozda kimyasal atılıyordu. Ama makinenin asıl işi başkaydı. İşin özünde bu makine ülke topraklarından büyük veri, yani big data topluyor, küresel şirketler büyük veriye sahip olup hegemonyalarını güçlendiriyor. Yani nerede neye ihtiyaç var biliyorlar. Tekelci kapitalizm teorisine dönersek burada karşımıza işbirliği çıkıyor. Makyajı iyi olan, makyajı kötü olanı satın alarak işlerin devamını sağlıyor. İşte Monsanto. 1982'de bitkinin genetiğini değiştirerek GDO'lu pamuk, soya, mısır ve kanola üretti. 1985'te aspartam patentini elinde bulunduran ABD şirketi GD Searle LLC'yi satın aldı. Sadece GDO'lu tohumlar değil, Monsanto'nun elinde çok kıymetli herbisit patentleri vardı, yani kimyasal zehirler. Bunlardan biri ilk bölümde yazdığım toprağın üstünde GDO'lu bitki dışındaki tüm canlıları öldüren Roundup idi. Bu pek sihirli kimyasal zehrin etkili maddesi glifosat, Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu, IARC raporuna göre kansere yol açıyordu. Kimin umurunda? Monsanto 1996'da GDO'lu ilk mahsulü Roundup Ready soyayı ve haşerelere dayanıklı GDO'lu pamuğunu tanıttı. Bir yıl sonra yeni ürünlerinin GDO'lu Roundup kanola ve pamuk ve mısır satışına başladı. 2015 yılında 4.7 milyar dolarlık herbisit sattı ki büyük bölümü Roundup idi. 1990'lar sonunda kimyasal ürünleri nedeniyle Monsanto'nun dünyada sicili bozulmaya başladı. Bu nedenle Monsanto kimyasal madde operasyonlarını 1997'de kurduğu Solutia adlı şirketine devretti. Artık kurumsal geçmişinde hiçbir kimyasal maddeden bahsetmemeye başladı. O sadece hayat bilimleri ve tarım şirketiydi. Kimyasal maddeleri hakkında açılan tüm davaları da Solutia'ya aktardı. Solutia 2002'de PCB fabrikasının bulunduğu Anniston, Alabama'da toprak ve suyu kirletmekten suçlu bulundu ve 20 bin kişiye 600 milyon dolar ödemeye mahkum oldu. Bir yıl sonra Solutia iflasını ilan etti. Ardından Monsanto 2004 yılında American Seeds şirketini kurdu. 2005 yılında 1.4 milyar dolara dünyanın en büyük sebze ve meyve tohum şirketlerinden Seminis'i satın aldı. 2007 yılında 1,5 milyar dolara önemli pamuk tohumu üreticisi 3 steril tohum ya da diğer adlarıyla Terminator tohum ya da intihar tohum patentinin sahibi Delta and Pineland Company'yi bünyesine kattı. DNPL'in Türkiye'deki şirketi Türk Delta Payı'nın Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın bazı çalışanlarına rüşvet verdiğini hatırlatırım. Monsanto 2008'de Hollandalı hibrit tohum şirketi De Ruyter'i 546 milyon euroya satın aldı. Tohum şirketleri satın alımında harcadığı miktar 30 milyar doları geçti. Ama dünya üzerindeki lekesinden kurtulamadı Monsanto. Bu durum ekonomik olarak önüne güçlükler çıkarmaya başladı. 2010 yılında Forbes dergisi yılın şirketi seçse de itibarı yerlerdeydi. Monsanto'nun lekeli tarihi yeni değildi. Ta 1947'de Texas'ta meydana gelen kazada 500 kişinin ölmesiyle başladı. 1949'da bu kez Virginia eyaletine bağlı Nitro kentinde bir fabrikası işçileriyle birlikte yandı. Bu faciaları ABD kentlerindeki irili ufaklı kazalar izledi. Monsanto'ya karşı açılan davaların hemen hepsi başarısızlıkla sonuçlandı. Monsanto çoğu kez kazandı davaları. En sıkıştığı yerlerde ilaçları, tohumları yasaklandı. Kaybettikleri de vardı. Paul François Fransa'da tarım okulu mezunuydu. 1987 yılından itibaren ailesinin topraklarında hayvancılık ve tahıl üreticiliği yapmaya başladı. 1992 yılında 436 nüfuslu Bernac köyünde büyük bir tarım işletmesini devraldı. GDO'lu tahıl üreticiliği nedeniyle geniş çapta tohum, gübre, haşerata karşı ilaç kullanmaktaydı. 2004'te mısır tarlalarında zararlı otlara karşı ilaçlandırma sırasında fenalık geçirdi. Acilen hastaneye yetiştirilip oksijen çadırına sokularak kurtarıldı. Rahatsızlığı Monsanto'nun ürettiği ve sattığı Lasso isimli tarım ilacıydı. Paul'ün epeydir kullandığı bu ilaç çoktandır merkezi sinir sistemini köklü ve onulmaz bir biçimde dağıtmıştı. Müzmin baş ağrıları, kekemelik, bellek kayıpları bundandı. Monsanto'yu dava etmeye karar verdi. Önceleri ne solcuydum ne de biyolojik ürüncüydüm. Tam tersine çoğu meslektaşım gibi sürekli daha ne kadar yüksek verim alırım, ne kadar çok kazanırımın hesaplarını yapardım. Ancak kendi başıma gelince söylenenler, uyarılar anlam kazandı dedi. Lasso 1985'te Kanada'da, 1992'de Belçika ve İngiltere'de de yasaklandı. Buna rağmen Monsanto'yu mahkemeye vermesi kimya lobilerini, meslek odalarını, hatta çiftçi sendikalarını bile rahatsız etti. Fransız çiftçi geri adım atmadı. Lyon Asliye Hukuk Mahkemesi 13 Şubat 2012'de Monsanto'nun tarım ilaçlarının yaydığı zehirli gazlardan ötürü sorumluluğuna hükmetti. Dünya Alternatif Küreselleşme Hareketi'nin önemli örgütlerinden Konfederasyon Paysan'ın Köylü Konfederasyonu avukatı Alan Brass sevincini şu sözlerle ifade etti. Kazanılan dava gerçek bir ilerlemedir. Fransa ve Avrupa'da bir ilktir. Yargıçlar bugüne kadar çiftçilerin bu tip durumlarda başlarına gelenlerde sorumluluğu çiftçilere yüklemekteydi. Monsanto hep ürünlerinin zararsız olduğunu savunurdu. Şimdi sadece Monsanto değil, diğer küresel şirketler de bu yargı hükmünden ders çıkarmak zorunda kalacaklar. 47. Ayrımın sonu, sayfa 388.